Ayrım 8.
Yeniden hole döndü, paltosunu askıya geçirerek portmantoya taktı, ayakkabılarını çıkardı, çoraplarını da. Önce terliklerini geçirdi ayaklarına, sonra ayakkabılıktan temiz bir bez çıkararak önce ıslak ayakkabısının içine, sonra da ayakkabılarının üstüne bulaşan çamurları sildi, temizledi. Ayakkabılarını düzgünce yerleştirdi portmantonun altındaki dolaba. Islak çoraplarını parmaklarının ucuyla tutarak yeniden salona girdi. İlaç paketi masanın üstünde duruyordu. Binnur'la evlenmeden az önce almıştı bu masayı. Oymalı, dört iri ayak üstünde duran, kaba, ağır ve yüksek bir yemek masasıydı ceviz ağacında. İlk kez bir Noel ağacı gördüğü arkadaşının evinde de böyle bir masa vardı. Alırken öyle sevinmişti ki, sandalyeleri de öyle. Peşin fiyatına taksitle almıştı. Sitelere gitmişlerdi, Mustafa'nın tanıdığı bir mobilyacıdan. Oysa Binnur görünce nasıl alay etmişti onunla. Tam sana göre bir masa demişti. Sende hiç ince zevk yok. Ben istemem böyle şey. At sat ne yaparsan yap. Ama kaldır bunu ortadan. Dişlerini sıktı. İnce zevki yok daha. Kaltak. Ne ince zevkli olduğunu nereden bilebilirdi o zaman? Boyun eğmiş, ertesi sabah koca masayı karakolun bodrumuna taşıtmıştı. Ama 3 yıl boyunca başka masada almamışlardı. Sandalyeler kalmıştı yalnız. Zaten bu 3 yıl boyunca kimse gelmemişti evlerine. Binnur kimseyle görüşmek istemiyordu. Hatta o karşıdaki koca götlü, koca memeli orospuyla bile. Apartman komşuları haber göndermişler. Hem kutlamaya hem hoş geldine gelmek istiyorlarmış. Binnur terslemiş kapıcıyı. Söyle onlara ben görüşmek istersem haber veririm demiş. Recai Bey'in zaten vakti yoktu komşuluk oynamaya. Daha sonra Binnur gittikten sonra eşyaların tümünü elden çıkarmış ama masasını elden çıkarmaya kıyamamış, alıp getirmişti buraya. Recai Bey meslek yaşamı boyunca hiçbir zaman dedektiflik yapmayı düşünmemiş, Nat Pinkerton'luk taslamamıştı. Ama meslektaşlarının çoğuna anlaşılmaz, çözümlenemez gelen ne cinayetleri bir küçük soruşturmayla ortaya çıkarmış, aranan bir suçluyu kimsenin düşünmediği bir yerde eliyle koymuş gibi kulağından yakalamıştı. Soğukkanlılıkla ve sağduyuyla hareket ettikten sonra anlaşılamayacak bir sorun olamaz gibi gelirdi ona. Bugüne kadar tek çözemediği bilmece Binnur'un onunla neden evlenmek istemiş olmasıydı. Sormuştu. Neden benimle evlenmek için o kadar dümen çevirdin öyleyse? Alaylı alaylı gülmüştü Binnur. Adım kötüye çıkmadan arkamdan kalık kız diye seslenilmeden önce kocaya varmak istediysem suç benim mi? Suç onun değildi de haftalardır düşünüyor. Her şeye karşın kız olduğu bile söz götürürdü. O ilk gece öylesine sarhoştu ki Binnur'a yaklaşmak içinden gelmemişti Recai Bey. Ertesi akşam Binnur yine karşı koymaya kalkışmıştı ama bu işin er geç yapılması gerektiğini o da biliyor olmalıydı ki sonunda boyun eğmişti. O ilk birleşmedeki halini de bir türlü anlamamıştı Recai Bey. Bir yandan buz gibi bir kıpırtısızlıkla onun içine girmesine seyirci kalmış ama bir yandan da böylesine bir yakınlığı hiç de yadırgamazmış gibi her şey olup bittikten sonra kayıtsızca yerinden kalkıp yıkanmak için banyoya gitmişti. Çok sonra anlayabilmişti bunun nedenini Recai Bey, iş işten geçtikten sonra. O ilk birleşmelerinde bir damla bile kan gelmemişti ve Binnur bundan dolayı rahatsızlık duymamıştı. Biliyordu elbet Recai Bey, kimi kızlarda kızlıklarının çok geniş, esnek olabileceğini, hatta olmayabileceğini. O yüzden de sesini çıkarmamıştı. Yine de son geceye kadar içinde bir kuşku hep vardı. Belki de daha önce bir başkasıyla yatmış, Recai Bey ile salt o yüzden evlenmişti. Ya da korktuğu bir şeyler vardı. Recai Bey'i bir güvence olarak düşünmüştü. Meğer ki çocukluğunda kalan birisi zorla ırzına geçmiş olsun. Binnur'la evlenmeden önce aldığı evlilik ilişkilerini açıklayan kitapta kimi kadınların soğuk yaratılışlı olabilecekleri yazılıydı. O zaman erkeğe sabırlı davranmak düşüyordu. O da sabretmişti sonuna kadar. Bunu yaparken onunla yatmak için çok istekli olduğundan değildi. Öyle yapmasının gerekli olduğunu düşündüğü içindi. sonuna kadar da sürdürmüştü. Allah vardı, kimse aksini söyleyemez. Döndü, banyoya girdi. Kaloriferler yanıyordu ama 16-17 dereceden fazla değildi sıcaklık. Bereket su gelmişti. Şofbeni yaktı, bu kez de hava gazı az geliyordu. Çoraplarını lavaboya bıraktı, yatak odasına geçmek üzereyken gözü küvetin içindeki hamam tasına ilişti. Yamru yumru olmuştu tas, böcekten iz bile kalmamış. Tasın ortasındaki karaltı yanığın izi olmalıydı. Midesi kabardı, yeniden kusacak gibi oldu, hemen çıktı banyodan. En iyisi düşünmemekti artık böcekleri, iyileşinceye kadar. Küçük bir gömme dolap vardı odasında. Önce ceketini çıkartıp askılığa astı ve dolaba yerleştirdi. Topu topu iki kat elbisesi vardı zaten. Bir de nicedir sırtına geçirmediği üniforması. Daha sonra pantolonunu çıkardı. Paçaları ıslanmış, çamurlanmış, buruşmuş. Gardırobun çekmecesinden bir eski çarşaf çıkararak radyatörün üstüne yaydı. Onun üstüne de pantolonunu serdi düzgünce. İyice kurumadan o çamurları fırçalayamazdı. Daha sonra gömleğini de çıkardı, yakasını gözden geçirdi. Daha bu sabah yeni gömlek giymişti ama yine de kirlenmişti. Pijamaları her günkü gibi yastığının altında özenle katlanmış duruyordu. Pijamalarını giydi. Önce çayımı demlese yoksa çoraplarını mı yıkasa? Üşümesi geçmiş gibiydi. Başının arkasındaki ağrı hep aynı. Artık alıştı o ağrıya. Midesi iyi değil. Belki öyle korktuğu kadar hasta değildir. Bir sıcak çay içip yatarsa akşama bir şey kalmayabilir. Eski günlerdeki gibi. Mutfağa geçti. Demliğin içinde sabahki çay duruyordu henüz. Bayatlamıştır. Duraksadı. Yeniden demlemeye değer miydi? İçeceği bir bardak çay. Biraz daha tutumlu davranması gerek. Yakında ev sahibi de çıkıp gelir kirayı arttırın diye. Öylece koyuyor demliği çaydanlığın üstüne. Hava gazını yakıyor. İçeceği bir bardak çay. Oysa bütün gün şöyle iyi demlenmiş bir bardak çayın düşünü kurmuştu. Sonra birden irkiliyor. Ya o hamam böcekleri mutfakta da dolaşmışsa? Birisi demliğin burnundan içeri süzülüp. Tüyleri diken diken olarak hemen demliği sapından yakalıyor ve evyeye boşaltıyor. Bir şey yok, olsun. Zaten bayatlı çay. Yine de bir güzel yıkıyor demliği ve bu arada çaydanlığa göz atmaktan kendini alamıyor. Su tertemiz. Kavanozdan koca bir kaşık dolusu çay alıp boşaltıyor demliğe. Demliği yeniden çaydanlığın üstüne koyuyor. Çay demleninceye kadar çoraplarını yıkayabilir. Yeniden banyoya dönüyor. Küvetteki eğilmiş plastik tas ona bakmamaya çalışarak parmağının ucuyla tutuyor ve hemen götürüp çöp kovasına bırakıp geliyor. Su ılık akıyor. Çoraplarını yıkamaya yeterli. Bolca toz sabun döküyor çorapların üstüne. Ovalaya ovalaya iyice köpürtüyor. Sonra birkaç su duruluyor, burnuna götürüp kokluyor, tertemiz. Çiviye asılı mandal torbasından bir çift mandal çıkarıyor ve çorapları küvetin üstüne gerili ipe asıyor. Su şöyle istediği gibi kaynar kaynar aksa ne iyi olacaktı. Vücudundaki bütün hastalık belirtileri sıcak bir banyoyla yok olacak gibi geliyor içine. Ama bu kadar ılık suyla yıkanmak budalalık. Şimdiye kadar şifayı kapmadıysa bile ondan sonra kafayı vurması işten değil. Ama böyle dolaşmak da istemiyor. Yüzüne, gözüne, saçlarına, gökdelendeki lokantada, karşısındaki sandalyeye geçip oturan pis sakallı adamın, derisini sömüre sömüre yediği tavuğun ya da o koca kıçlı kızın ağzına tıkıştırdığı dönerli sandviçin vıcık vıcık yağının kokusu sinmiştir. Pijamasının ceketini çıkarıp kapının arkasındaki çiviye takıyor, sabunluktan bir lif alarak iyice sabunluyor, boynunu, yüzünü, kulaklarını siliyor, lifi saçlarının üstünden de geçiriyor. Sonra lifi iyice duruluyor, bu kez durulanmış lifle yeniden siliyor boynunu, yüzünü, kulaklarını ve saçlarını. Boşuna kandırıyor kendini, ateşi var, bal gibi. Gözlerinin içi de kızarmış, midesinde hep o yanma hissi. O kadar kustuktan ve aç karnına aspirin içtikten sonra böyle olması doğal da o aspirine karşın vücudunda bir gerinme isteği var. Böyle oldu mu ateşi yükselecek demektir. Bu da mı psikasteni? Yeniden mutfağa dönüyor. Çaydanlıktaki su kaynamaya başlamış. Demliği yarısına kadar doldurup yeniden yerleştiriyor çaydanlığın üstüne. Raftan çay bardağını tabağına alıp mermer tezgahın üstüne bırakıyor. Şeker kutusunu dolaptan çıkarıyor. Çekmeceden bir çay kaşığı alıp bardağın içine koyuyor ve yine sırtının ürperdiğini hissediyor. Hamam böcekleri dolaşmışlarsa eğer mutfakta, bardağın içine de girmiş olabilirler. Avuçları terlemeye başlıyor ve midesinin kabarmasını güç bastırıyor. Lanet olası yaratıklar, canını okumalı bunların, köklerini kurutmalı. Çabucak yıkıyor çay bardağıyla tabağını ve çay kaşığını muslukta, bol sabunla, kurulama bezini de çamaşır torbasına atıp çekmeceden yenisini çıkartarak bardağını, tabağını, kaşığını kuruluyor. Ne yapsa boş. Bu namussuzların girmeyecekleri delik yok. Dolaba da girmiş olabilirler. Çamaşırlarının içinde de dolaşmış olabilirler. En iyisi her şeyi, her yeri ilaçlamak. İlaçlamak da yeterli değil. Yıkamalı her şeyi, bütün eşyaları, bütün evi. Her yere değmiştir pis ayakları. Her yer lağım kokularıyla kirlenmiştir. Eskiden bir yerde Hristiyanların ruhunu şeytana sattıklarına inandıkları kimseleri ateşe atıp yaktıklarını okumuştu. Engizasyon Mezalimi diye bir kitapta mı okumuştu yoksa gazetede mi anımsamıyor. O zaman olmayacak bir şey gibi gelmişti ona. Yüreği bile bulanmıştı. Herifler bir de uygarız diye çıkıyorlardı ortalığa. Ama galiba hakları vardı. Bir kötülüğü, bir pisliği temizlemek için ateşten daha etkili, daha kesin sonuç veren başka bir çare düşünemiyor şimdi o da. Haklılık, haksızlık ayrı konu. Şimdi elinde güç olsa şu anarşistleri de öyle bir odun yığınının üstüne yığar, yakardı cayır cayır. Bir ikisini de ipe çekmekle olmaz bu iş. Yakacaksın topunu birden. Yarım şeker attı bardağına, yarıya kadar dem doldurdu. Üstüne su boşalttı, hava gazını iyice kıstı, bardağını alarak salona geçti. Çayını masaya koydu, sandalyesini çekip oturdu. Binnur ne demiş olursa olsun çok rahattı bu sandalyeler. Koltuk gibi geniş ve yumuşak. Çayından bir yudum içti ve bir sigara yaktı. Nafile, ağzının tadı yerinde değil. Çayın kokusu bile iyi gelmiyor burnuna, otsu otsu. Oysa bergamot koymuştu içine. Paketi dikkatle açtı. Önce antibiyotik kutusunu eline aldı. Kutunun içinden prospektüsü çıkardı. Türkçe mi, gevurca mı olduğu belirsiz tümceler. Ama endikasyonun ne demek olduğunu biliyordu. Üst solunum yolu, gastrointestinal, üriner sistem hastalıklarının ne olduğunu da öğrenmişti. Geniş spektrumlu bir antibiyotikti bu. Gram pozitif bakterileri olduğu kadar gram negatif bakterilere de etkiliydiler. Her derde deva anlayacağım. Sonra dozaj bölümünü okudu yüksek sesle. Sesi biraz kısık mıydı? Yanlış yazıyorlardı. İlk dozun yüksek olması gerekirdi. Binnur ilk hastalandığında Binnur dairenin doktorunu istememiş, dışarıdan başka doktor çağırmışlardı. Eve gelen doktor Binnur'un kronik astımı olduğunu, astımlılarda bronşitin tehlikeli sayıldığını söylemiş, hastaneye kaldırmalarını önermişti. Binnur hastaneye gitmek istememişti. Recai'nin onu hastaneye atıp kaçacağından korkuyor gibi bir hali vardı. Doktor reçetesini yazıp gitmişti o zaman. Verdiği antibiyotiği önce 2 tane alması gerektiğini söylemişti. Kandaki ilaç oranı yüksek düzeye çıkmalıydı hemen. Sonra ondan sonraki dozlarla o düzey sürdürülecekti. 6 saatte 1 tane alması yeterdi bunun için. Bir haftadan fazla sürmüştü Binnur'un hastalığı. Korkunç bir şeydi. Öksürdüğü zaman yüzü mosmor oluyordu. Bromürlü buğuların bile faydası olmuyordu. Nasıl da iri iri açılırdı gözleri. Recai Bey'in ellerine sarılır, hırıltılı bir sesle bir daha o ne isterse yapacağını, onu ölmeye bırakmamasını söylerdi, yalvarırdı. O bir hafta boyunca nasıl işe gittiğini anımsamıyor Recai Bey. O evde tek başına canıyla uğraşırken Recai Bey'in aklı nasıl başında olabilirdi? Bir baruttan farkı yoktu. Sonradan söylemişti Bekçi Mustafa. Seni hiç o halde görmediydim komiserim demişti. O kara bıyıklı oğlan nasıl sağ çıktı elinden şaştım kaldım. O kara sarkık bıyıklı yaz oğlan Allah'ın bir belasıydı. İyileştikten sonra söylediklerinin birini bile anımsamamıştı Binnur. Asıl oydu Allah'ın belası. Küçük şişeden iki kapsül çıkardı, ardı ardına yuttu, üstüne çayından bir yudum içti, sandalyeye yaslandı. Yavaş yavaş ısınıyor gibiydi vücudu. Belki gerçekten de hasta değildir. Kendini hasta sanıyordur. Olabilir öyle şeyler. İnsan aklını bir şeye takmaya görsün. O emekli baytar geliyor aklına. Kerli ferli bir adam. Karakola gelmiş, Ankara polisinin aylardır arkasına düştüğü küçük çocuk katili sapığın kendisi olduğunu söylemişti. Doğrusu Recai Bey'in daha ilk günden buna pek aklı kesmemişti ama bir adamın durup dururken böyle kendiliğinden çıkıp da katil olduğunu söyleyebileceğini kim düşünebilirdi? Tam 3 hafta uğraştırmıştı herif onları. Bütün tutanakları gözü kapalı imzalamıştı. Söyledikleri 1-2 yerde tutarsız görünüyordu ama eğer tam o sırada gerçek katil ele geçmemiş olsaydı emekli baytar çoktan ipi boylamış olurdu. Delilik bir türlü değil ki. O da şimdi belki gerçekten hasta değil de kendini hasta sanıyor. Doktor öyle dememiş miydi? Hadi canım sen de bilmez mi o kendisini? Eskiden niye hasta olmuyordu? Eskiden niye kendini hasta değilken hasta sanmıyordu? Bir gün bile hastayım diye kaydat bakmıştı. Onun yerine başkası olsa 2.80 yatağa serilir kalırdı olsa. Hem hasta olmasa bile bu havada her zaman hastalanabilir insan. Doktor istediği kadar fazla ilaç zararlıdır desin. Eğer bu antibiyotikler gerçekten mikropları öldürüyorlarsa ki öldürdüklerini biliyordur Recai Bey, insanın vücuduna giren mikropları daha hastalık ortaya çıkmadan da öldürebilirlerdi. Aşı gibi yani. Niye olmasın? Gülmeye başladı. Önce yavaş yavaş, sonra gözlerinden yaş gelinceye kadar. Boğuluyorum diyordu Binnur. Gerçekten de boğuluyordu. Gözleri yuvalarından fırlamıştı. Sözcükler güçlükle ve hırıltıyla çıkıyordu boğazından. Arada bir boğmacalı çocuklar gibi ötüyordu. Ne istersen yapacağım diyordu. İstersen hemen boşa beni. Acı bana. Yapamazsın bunu. Canavar mısın sen? Nereye sakladın ilacımı? Ölüyorum. Beni öldürüyorsun. Hiç acımak yok mu sende? Gülüyordu o zaman Recai Bey. Acımak ha? Sen bana acıdın mı? Diye yanıtlıyordu. Kimse acımadı bana kızım. Ben de kimseye acımam. Siyaha dönmüştü o iğrenç kara sarı suratının rengi. Dudakları da öyle. O incecik, renksiz dudakları simsiyah bir çizgiye dönüşmüştü. Ağzını kocaman kocaman açıyor, soluk alıyor, katılıyor, bir türlü boşaltamıyordu ciğerlerindeki havayı. Sudan çıkarılmış balıkları andırıyordu. Andırmak ne demek? Tıpkı öyleydi. Gözleri de öyleydi. Damağına oltanın iğnesi saplanmış gibi kıvır kıvır kıvranıyor, kendisini yerden yere atıyor, o küçük plastik pompalı şişesini arıyordu. Pis böcek. Gülmesi geçince kasıklarının ağrıdığını fark etti. O akşam da böyle gülmüştü. Kaltak. Her şeyi bağışlayabilirdi Recai Bey ama o türlüsü. Orospular bile bu işin namusu var derlerdi. Kadın herifin karnına makası saplamış. Karakolda övünüyordu. Bilmem ne yapılmadık bir kulağımın arkası kaldı komiser bey. Orospu olmasına orospuyum ya bu herif gibisini görmedim demişti. Herif karıya istediğin kadar para veririm. Ağzını aç da işeyeyim demiş. Recai Bey herifin gözünü öyle bir korkutmuştu ki adam şikayetini geri almak zorunda kalmıştı. O kadar da kurtulduğuna dua etmeliydi aslında. Kerli ferli adamın biriydi o da. Ulan ne bok şu dünya. Öfkeyle yeniden ilaç paketine sarıldı. Böcek ilacını çıkardı. Pembe bir tozdu. Kapağını açıp kokladı. İçinde arsenik olmalıydı. Öyle bir kokusu vardı. Plastik bir şişeydi. Karnına bastırınca tepesindeki delikten fışkırıyordu toz. Önce banyoya girdi. Su, hava gazı, kalorifer borularının diplerini, lavabonun, banyonun deliklerini, çevrelerini, duvar diplerini bolca ilaçladı. İlacın kokusu başını döndürüyor, midesinin bulantısını arttırıyordu ama dişini sıkıyordu. Banyodan sonra mutfağa girdi. Önce açıkta yiyecek bir şey var mı diye bakındı. Su bidonunun kapağını iyice sıkıştırdı. İlacın gerisini de mutfakta bitirdi. Plastik şişeyi öyle bir hızla sıkıyordu ki ilacın tükendiğini fark ettiği zaman şişe yassılmış, avucunun içi terden sırılsıklam kesilmişti. Yorulmuştu. Kolları kesik kesikti. Şakakları zonkluyordu. Başı çatlayacak gibi ağrıyordu. Boş ilaç şişesini çöp kutusuna fırlattı. Kendisini banyoya darattı. Midesi kabarıyordu. Gözleri kararıyordu. Ellerini yıkayıncaya kadar güç durdu. Sonra başını lavaboya dayadı ve kustu. Boştu zaten midesi. Kara yeşil bir sudan başka hiçbir şey çıkmıyor ama midesinin kasılmalarına dayanamıyordu. Gözlerinin önünde parlak ışıklar uçuşuyordu. Neden sonra kasıntılar duruldu, yüzünü soğuk suyla yıkadı, kurulandı, sürüklenircesine yürüdü yatak odasına kadar. Buz gibiydi elleri ayakları. Yorganı açtı, yatağın içine uzandı, yorganı örttü. Yatak o kadar soğuk ve ıslaktı ki vücudundaki tüm kanın çekildiğini sandı bir an. Çeneleri takırdamaya başladı. Bütün vücudu da çenelerinin takırtısıyla birlikte sarsılıyordu. Kendini tutmaya çalışıyor, tutamıyordu. Yorganı başına çekti, iki büklüm oldu, faydasız. Bir türlü ısınamıyordu. Titremesinin ne kadar sürdüğünü bilmiyordu. Bir süre sonra artık kendiliğinden değil, bir tür koşullanmalarıyla çarpındığını fark etti çenelerinin ve kendini zorlayarak sakinleşti. İçi hala üşüyordu ama şimdi de yanıyordu bütün gövdesi. Ağzının içi, dili kupkuruydu. Yutkunamıyordu. Yutak borusu, küçük dili keçeleşmişti. Boğulacağını sandı, çırpındı. Kolları, bacakları öylesine yorgun, öyle kesik kesikti ki kalkmak istediği halde değil kalkmak, kımıldayacak bile gücü bulamadı. Biraz sonra ağzının kuruluğunu da unuttu. Göz kapakları ağırlaştı. Kendisini ölmeden mezara soktuklarını düşünüyordu. Ne yapıp yapıp çıkması gerekti buradan. Oysa her yanı görünmez iplerle, hayır iplerle değil, kefen olduğundan kuşku duymadığı, beyaz, dirençli, üstelik yapışkan bir bezle sarılıydı. Sayıklamaya başladı. Anasını çağırıyordu galiba yardıma. Anasının ona yardım etmeyeceğini biliyordu ama yardıma gelecek başka birisini tanımıyordu ki. Derken bir uçurumdan düştü. Eli yüzü kan içindeydi. Yine o beyaz cübbeli adamlardan biri dikilmişti başucuna. Elinde çamaşır tokaçlarını andıran bir şey vardı. Çok ağır olmalıydı ki güçlükle kaldırıyordu yerden ve olanca gücüyle indiriyordu Recai Bey'in kafasını. Kafasının ortasından ikiye bölündüğünü sanıyordu. Sonra beyaz cübbeli adamlar da silindi. Koyu bir karanlık içinde kendinden geçti. Kapının zili çaldığında boğazından çıkan hayvansı horultuları duyacak halde değildi. Zil uzun uzun çaldı. Önce zil sesinde düş içinde duyduğunu sandı, gözlerini araladı. Bir süre nerede olduğunu kestiremedi. Odasının küçük penceresinden ışık girmiyordu artık içeriye. Demek gece olmuştu. Ne kadar uyumuş olduğunu düşünmeye çalıştı. Eve döndüğünde saat 2 ancak vardı. Demek